1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı ve Küçük Kaynarca Antlaşması. Soru 1. 1768-1774 Savaşı neden çıktı? 1739'da imzalanan Belgrad Antlaşması'yla uzun süreli bir barış dönemine girilmişti. Ancak antlaşmanın bitmesinden kısa bir süre sonra 1768'de Osmanlı-Rus sulhu bozuldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine ağır sonuçlar doğuracak bir savaşa girildi. Rusların Osmanlı sınır boylarına yeni kaleler yapmaları, serbestiyetleri kabul olunmuş kabilelerin işlerine müdahale etmeleri ve Lehistan topraklarını istilayla bu devleti hakimiyetleri altına almak istemeleri savaşın çıkmasının ana sebepleridir. Bu savaştan önceki yıllarda Sadrazam Ragıp Mehmet Paşa, Rusya ile savaşmak isteyen 3. Mustafa'yı engelleyebilmişti. Ancak bu muktedir devlet adamının ölümünden sonra onun bu işlevini görecek kimse yoktu. Bu sırada ortaya çıkan Lehistan meselesi 3. Mustafa'nın istediği fırsatı ayağına getirdi. 4 Ekim 1768'de padişahın huzurunda devlet ricainin yaptığı toplantı sonucu Ruslara Lehistan'a karışmaması yönünde ultimatom verilmesi kararlaştırıldı. Rus elçisi Obreskov ultimatomu aldıktan sonra oyalayıcı hareketlere girişince 17 kişilik maiyetiyle birlikte tutuklanarak 7 kuleye hapsedildi. Bu hadisenin ardından padişahın başkanlığında yapılan toplantıdan 1769'un ilk baharında Rusya'ya savaş açılması kararı çıktı. Sadrazam ve Kırım Hanı değiştirildi. Savaş kararı İstanbul'daki ahalinin arasında büyük bir sevinç uyandırdı. Herkes savaşın kesinlikle kazanılacağına inanıyordu. Devrin önemli bürokratlarından Ahmet Resmi Efendi bu sevinç gösterilerini tenkit ederek bunların Kızıl Elma'yı Boğdan'dan gelen Aldıyanak elma zannedecek kadar cahil olduklarını belirtir. Ortada hiçbir sefer hazırlığı olmadan Rusya'ya savaş ilan edilmişti. İngiltere'nin iki devletin ilişkilerini düzeltmek için yaptığı arabuluculuk teklifi kabul edilmedi. Rusları hazırlıklı olmadan bir baskın ile mağlup etmek daha kolayken, harbe başlanmadan 6 ay öncesinden savaş ilan edilmiş ve Osmanlı ordusu hazırlıksız olarak kendi ilan ettiği bir savaşa girmişti. Soru 2. Savaş nasıl genişledi? 31 Ocak 1769'da 100 bin kişilik bir süvari kuvvetiyle Rusya'ya 3 koldan giren Kırım Girayhan karşısına çıkan kuvvetleri mağlubiyete uğrattı ve ardından birçok kasaba ve köyü tahrip edip yağmaladı. Bu saldırı karşısında dehşete düşen Ruslar Kırım Giray'dan kurtulmaları gerektiğini anlamışlardı. Rus çariçesi 2. Katerina, Siropilo adlı bir Rum hekime para vererek Kırım Hanı'nı zehirletti. Ruslar sadrazam ve ordu ileri gelenlerini de aynı şekilde zehirlemek istemişlerse de bu planları haber alındığından muvaffak olamamışlardı. Rusya savaş hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz harekete geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Hotin'i kuşatan Prens Galç'in idaresindeki Rus kuvvetleri yardıma yetişen Osmanlı askerleriyle yaptığı savaşı kaybetti. 1 Mayıs 1769. Galçin'in 17 Temmuz'daki ikinci kuşatması da Osmanlıların başarısıyla neticelendi. Savaşın başlangıcındaki ilk çarpışmalar Osmanlıların lehine neticelenmişti. Ancak kısa bir süre sonra her şey korkunç bir şekilde aleyhlerine dönecekti. Osmanlı ordusu zahire temin edemediğinden perişan bir duruma düştü. Bu arada bürokratlıktan yetiştiği için savaştan hiç anlamayan Sadrazam Mehmet Emin Paşa adledilerek yerine Hotin Savaşı'nı kazanan Moldovancı Ali Paşa getirildi. Podolya'da toplanmış olan Rus ordusunun üzerine yürüyen Osmanlı kuvvetlerinin bir kısmı köprü kurarak Turla yani Dniester Nehri'ni geçip Ruslara saldırdılar. Ancak o sırada fazla yağan yağmurlardan ve Rus patlayıcılarından Turla'daki köprüler tahrip oldu. Karşıya geçen askerlere yardım edilemediği için Ruslar 17 Eylül'deki çatışmalarda Turla'yı geçen Osmanlı kuvvetlerini rahatlıkla yok ettiler. Osmanlı ordusunun kalan kısımlarının geri çekilmesi üzerine Rus kuvvetleri Hotin'i 21 Eylül'de ele geçirip ardından kolaylıkla Eflak ve Boğdan'ı istila ederek Tuna kıyılarına kadar ilerlediler. Rus ilerlemesini önlemek için Kırım Hanı ve Boğdan Seraskeri Abdi Paşa görevlendirilmişti. Bu iki kuvvetin birleşmesi karşısında zor duruma düşen Rus Mereşali Romanzov, geceleyin Falci geçidini aşarak Osmanlı kuvvetlerini baskına uğrattı. Yardıma gelen Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem İvaz Mehmet Paşazade Halil Paşa, Rusların karşısına Kartal Sahrası'nda 100 bin kişilik bir orduyla çıktı. Geri çekilen Kırım Hanı Kaplan Giray da yardıma gelen kuvvetleri görünce düşmanın sol kanadının gerisine sarkarak kaçış yollarını kapatmıştı. 18 bin kişilik Rus ordusu Petro'nun Prut'ta düştüğü durumun bir benzeriyle karşı karşıyaydı. 1736-39 savaşlarında Belgrad'ı fetheden İvaz Paşa'nın oğlu olan Halil Paşa, savaştan anlamayan ve asker kökenli olmayan birisiydi. Babasının şöhretinden dolayı sadrazam yapılmıştı. Ancak babasındaki cevher onda yoktu. Çok üstün durumda saldırıya geçmedi. Siperler kazarak Ruslara zaman kazandırdı. 5 saat süren savaşta Ruslar mağlup oldular. Ancak çekilme yolları kapalı olduğu için kaçamıyorlardı. Bu yüzden Romanzov tamamen yok edilmektense son bir hücumla şansını denemeye karar verdi. Bu kadar zor bir durumda bulunmasına rağmen Romanzov iyi yetiştirilmiş ve disiplinli piyadeleriyle düşmandan sayıca 5 kat üstün olmasına rağmen disiplinden mahrum bulunan Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı. Siperlere çekilen Osmanlı askerleri burada da tutunamadı ve geri çekiliş korkunç bir mağlubiyete dönüştü. Kartal Savaşı'nda 1 Ağustos 1777 30 binden fazla asker şehit düştü. 143 top ve 1001 güçlükle elde edilen 7000 araba zahirede Rusların eline geçti. Ruslar aşağıda anlatacağımız şekilde Akdeniz'e inip Osmanlı donanmasını yok ettiler ve Osmanlı kıyılarına saldırılarda bulundular. Kırım'ı kısa sürede istila ettiler. Gürcistan'a girdiler. Bu arada 3. Mustafa ölmüş ve yerine 1. Abdülhamit geçmişti. Yeni bir padişahla Osmanlılar taarruza geçtilerse de Kozluca'daki mağlubiyet Osmanlıların Balkanlarda tutunma imkanını ortadan kaldırdı. Soru 3. Osmanlı donanması Çeşme'de nasıl mağlup oldu? 1770 yılı başlarında Mora'daki Rumları ayaklandırmak için Rus donanması Cebeli Tarık'ı geçerek Akdeniz'e girmişti. Mora'ya yardıma giden Osmanlı donanması başarısızlığa uğrayınca geri çekildi. 5 Temmuz 1770'te Çeşme'nin kuzeyinde Koyun Adaları önünde tekrar Rus donanmasıyla karşılaşan Osmanlı gemileri savaşa tutuştular. İki taraftan da bazı gemilerin yanmaya başlaması üzerine diğer Türk ve Rus gemileri savaş alanından uzaklaştılar. Rus donanması çevrede dolaşırken Osmanlı donanması dönemin önemli denizcilerinden Cezayirli Gazi Hasan Bey'in muhalefetine rağmen kaptanı Derya Hüsamettin Paşa tarafından manevra imkanı olmayan Çeşme Limanı'na sokuldu. Bu hatayı anında değerlendiren Ruslar 6 Temmuz günü Çeşme Limanı'nın ağzını kapatıp içeriye ateş kayıkları göndererek birbirine çok yakın olan demirlemiş Osmanlı gemilerini yaktılar. Bütün Osmanlı donanması yanmış, sadece kaptanı Derya Hüsamettin Paşa'nın gemisi Sakız'a kaçabilmişti. Bu savaştaki başarısından dolayı Çayiçe Katerina tarafından Rus generali Alexey Orlov'a Çeşmeski ünvanı verildi. Rusya'da da savaşın anısına bir zafer abidesi dikildi. Osmanlı donanmasının imhası üzerine Ruslar savaşın sonuna kadar Akdeniz'de serbestçe dolaştılar. Bazı adalara asker çıkararak Çanakkale Boğazı'nı Avlukaya aldılar ancak boğazı geçemediler. Soru 4. Osmanlılar Cebeli Tarık'ı bilmiyorlar mıydı? 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'nde yaşanan Çeşme Bodgun'un meydana gelişi günümüzde bazı kitaplarda Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetenlerin ne kadar cahil olduklarına dair bir örnek olarak kullanılır. Rus donanması Baltıklardan hareketle Cebeli Tarık'ı geçip Akdeniz'e gelerek Osmanlı donanmasının büyük bir kısmını Çeşme'de bir baskın sonucu batırmıştı. Rus donanmasının geldiğini haber alan Osmanlı yönetimi Akdeniz'den içeriye girecek bir boğaz olduğunu bilmediklerinden yani Cebeli Tarık'tan haberleri olmadığından bu bilgiye itibar etmemişlerdi. Bu malumat vasıf tarihindeki bir kaydın Hammer tarafından yanlış algılanmasından ve daha sonra gelenlerin de bu olayı analiz etmeden üzerine düşünmeden aynen zikretmelerinden kaynaklanmaktadır. Vasıf tarihinde Osmanlı devlet adamlarının Rus filosunun o dönemdeki zayıf haliyle böyle bir hareketi gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri anlatılmaktadır. Akdeniz'de bir boğazın olduğunu bilmedikleriyle ilgili bir bahis yoktur. Bu bilgi vasıf tarihinden olay aktarılırken Hammer tarafından ilave edilmiştir. Fas'a kadar hakim olmuş ve belli bir dönem Akdeniz'de söz sahibi bir devletin Cebeli Tarık boğazından habersiz olduğunu düşünmek biraz komik olmaktadır. Osmanlılar tarafından çizilmiş Akdeniz haritalarına şöyle bir göz atan Cebeli Tarık'ın Osmanlılarca hiç de meçhul olmadığını anlayacaktır. Örneğin Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi veya 1768 yılında çizilmiş Enderunlu Mustafa'nın haritası. Ayrıca bu savaş yıllarında yazılmış eserlere bakılırsa yani Ahmet Resmi Efendi'nin Prusya Seferatnamesine, Cebeli Tarık'ın bırakın bilinmemesini hem de batıda kullanılan adıyla Gilbatar adıyla hem de Türkçedeki adıyla Septe ile zikredildiği görülür. Soru 5. Kırım nasıl kaybedildi? Osmanlı İmparatorluğu 1736-1739 savaşında Kırım'ın Rus işgaline uğraması sebebiyle Kırım'ı Tatarların tek başlarına savunamayacağını gördüğünden burada bir ser askerlik oluşturmuştu. Rusların Kırım'a gireceği Orkapı adlı geçit buranın müdafası açısından son derece önemliydi. Bu savaşta Kırım ser askeri olarak görevlendirilen Silahdar İbrahim Paşa'nın Orkapı'nın müdafası için harekete geçmesi Tatarlar tarafından geciktirildi. Osmanlı ordusu yoldayken de Orkapı'daki kalede bulunan Tatarlar bu önemli geçit noktasını Ruslara teslim ettiler. Buradan rahatlıkla geçen Rus kuvvetleri Kırım'ı kısa zamanda işgal edip Osmanlı ordusu komutanı İbrahim Paşa'yı da esir alarak Petersburg'a götürdüler. Rus belgelerinden anlaşıldığına göre Ruslar Kırımlılarla çeşitli müzakereler yapmışlar, yayınladıkları bildirilerle de onlara Kırım'a doğru ilerleyen Rus kuvvetlerine karşı gelmedikleri takdirde bağımsızlıklarını vereceklerini vaat etmişlerdi. 1771'in sonunda Kırım Tatarlarının Rus vaatlerini kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Nitekim bu dönemde Kırım'da bulunan Mehmet Necati isimli bir yazar da Tatarların Ruslarla işbirliği yaptıklarını açıkça yazmaktadır. Soru 6. Rusya niçin barışa yanaştı? 1768-1774 savaşı esnasında zaman zaman barış görüşmelerine teşebbüs edildiyse de bir netice alınamamıştı. Osmanlı İmparatorluğu topraklarının önemli bir bölümü Rus işgali altında girince ve ordusunun savaşmaya mecali kalmayınca her türlü şartı kabul ederek antlaşma imzalamaya mecbur kaldı. Rus Meraşeli Romanzov bir mektup göndererek barış teklifi yaptığında bunu başlangıçta Osmanlılar kabul etmemişlerdi. Ancak bu mektubun ardından Kozluca'da Osmanlı kuvvetleri büyük bir mağlubiyete uğramış, Osmanlı ordusunun kalan kuvvetleri de Serdar Ekrem ile birlikte Şumlu'da Ruslar tarafından kuşatılmıştı. Büyük askeri başarılarına rağmen Ruslar da barış istiyorlardı. Veba salgını Rus ordusuna önemli zararlar vermişti. Ayrıca Rusya'da Pugacev önderliğinde başlayan Kazak isyanı genişleyerek tehlikeli bir hal almıştı. Rusya'nın bu savaştaki en önemli komutanı olan Romanzov bir an önce Petersburg'a dönmek istiyordu. Zira Çariçen'in etrafını soran Orlovların kendi aleyhine bazı faaliyetlerde bulunduklarını haber almıştı. Avusturya ve Prusya gibi devletler de kendi siyasetleri açısından barış yapılması için uğraşıyorlardı. Bu sebeplerden dolayı Romanzov, Osmanlı ser askeri Muhsinzade Mehmet Paşa'nın kendi mektubuna karşılık yazdığı barış teklifini kabul etti. Soru 7. Osmanlı İmparatorluğu bu savaşta niçin büyük bir mağlubiyet aldı? Osmanlı İmparatorluğu, Karlofça Antlaşması'nın rövanşını almak için başlattığı savaşlarda belli bir ölçüde muvaffak olmuştu. Nitekim 1736-1739 Osmanlı-Avusturya ve Rusya Savaşı'nda başarılı olmuş ve Pasarofça Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri alarak Belgrad Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu tarihten sonra yaklaşık 30 yıl savaşa gidilmemesi rehaveti de beraberinde getirdi. 1768'de harbe girişinde Osmanlı İmparatorluğu savaş tecrübesi olan komutanlara sahip değildi. Aynı şekilde ordunun teknik kıtalarında da uzun süre savaşılmadığı için teknik bir zafiyet yaşanıyordu. Enveri tarihine göre savaş esnasında köprü yapılması icap etmiş ancak yapacak insan bulunamamıştı. Halbuki bundan 30 yıl önce Osmanlı ordusunda Avrupalılar tarafından da takdir edilen ölçülerde köprüler yapan teknik kıtalar vardı. 1739 Belgrad Antlaşması'ndan önce yapılan bazı ıslahatlar 1736-1739 savaşında başarıyı getirmişti. Ancak tehlike uzaklaşınca askeri yeniliklerden vazgeçilip yapılanlar rafa kaldırıldı. Bu yüzden Osmanlı ordusu kendisini yenileyememiş hatta daha da kötü bir durum alarak 30 yıllık barış sürecinin rehavetiyle eski maharetlerini de unutmuştu. Ayrıca Osmanlı yönetimi 1736-1739 savaşında Avusturya karşısında gösterdiği muvaffakiyeti Rusya'ya karşı gösteremediğine ve bu savaşta Rus kuvvetlerinin Kırım'ı rahatlıkla işgal etmesine de fazla dikkat etmemişti. Rusların bu savaştaki başarıları 1711 Prus Savaşı'ndan sonra kendilerini ne kadar geliştirdiklerini göstermekteydi. 1768-1774 savaşına hiçbir hazırlık yapılmadan, sınır boylarındaki kaleler tahkim edilmeden girilmesi de Rusya'nın başarısını kolaylaştırmıştı. Savaştan önce Nogayların Ruslar tarafından kazanılması da Osmanlıların aleyhine bir durum meydana getirdi. Soru 8. Küçük Kaynarca Antlaşması nasıl imzalandı? 18. yüzyılın en önemli bürokrat ve tarihçilerinden biri olan Sadaret Kethüdası Ahmet Resmi Efendi, barış görüşmelerine Osmanlı İmparatorluğu'nun birinci murahhas olarak tayin edildi. 12 Temmuz 1774'te Osmanlı ordugahından ayrılan heyet, Rusların barış görüşmelerini yapmak üzere tespit ettikleri Silistre'ye 4 saat uzaklıkta bulunan Balya Boğazı civarındaki küçük Kaynarca kasabasına doğru hareket etti. Burada Mareşal Romanzov'un karargahı bulunuyordu. Rusların küçük Kaynarca'yı seçmelerinin sebebinin bir yıl önce burada öldürülen General Weissman'ın hatırasını anmak için olduğu sadece bir rivayettir. Rus temsilcisi General Repnin'di. Ruslar önce yapılan ateşkeslerin bir netice vermediğini ileri sürerek Osmanlı murahhaslarının ateşkes önerisini reddettiler. Bu gelişme üzerine hemen barış antlaşmaları görüşmelerine geçildi ve 7 saat süren müzakerelerin sonunda daha önce Bükreş'te kararlaştırılan esaslara göre antlaşmaya varıldı. Ancak Rus temsilcisi Repnin, Mareşal Romanzov'un emriyle antlaşmayı imzalamayı 4 gün sonraya bıraktı. 21 Temmuz'un Çarpetro'nun Prut mağlubiyetine rastlayan bir tarih olması ve böylelikle Rusların tarihlerindeki bir lekeyi temizlediklerine inandıkları söylenir. Ancak bu rivayetin bir dayanağı yoktur. Sadrazamın onayı bu tarihte geldiği için anlaşma 21 Temmuz'da imzalanmıştır. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın en ağır maddesi Kırım'ın bağımsız bir statüye sokulmasıydı. Bu durum gelecekteki bir Rus işgalinde habercisiydi. Ruslara İstanbul'da bir kilise inşası, boğazlardan ticaret gemilerini serbestçe geçirme, İstanbul'da daimi bir elçi bulundurma gibi haklar da verilmişti. Ayrıca kapitülasyonlardan istifadeye başlayacak olan Rusya'ya 3 sene içerisinde 4,5 milyon ruble savaş tazminatı da ödenecekti. Bu tazminat meselesinin İbrahim Münip adlı Osmanlı murahhasasının görüşmeler sırasında bir ara dirseğine dayanarak şekerleme yapması ve uyandığı zaman da görüşmeleri takip ettiği intibanı vermek için gelelim tazminat meselesine demesinden kaynaklandığı söylenir. Daha önce yapılan Bükreş görüşmelerinde kararlaştırılan esaslar arasında tazminat hususunun olmadığı, bu yüzden de Kaynarca'da bu mesele açılmamışken İbrahim Münib'in gafleti yüzünden savaş tazminatı verildiği bazı kitaplarda yer almaktaysa da bu bilgi doğru değildir. Soru 9. Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilgili yanlış bildiklerimiz nelerdir? Yaklaşık 225 yıldır Küçük Kaynarca Antlaşması Rus hüneri ve Osmanlı beceriksizliği olarak anlatılır. Roderick H. Davison bu görüşleri değiştirecek araştırmalar yaptıysa da bunlar anlaşılamamış, bu yüzden de getirdiği yeni bilgiler yaygınlaşmamıştır. Bu antlaşmayla Rusların Osmanlı ülkesindeki Ortodoksları himaye hakkını elde ettiği hemen hemen bütün kitaplarda zikredilir. Ancak Davison'un yaptığı araştırmalar bu durumun böyle olmadığını, Rusların sadece İstanbul'da Galata semtinde Rus elçisinin himayesinde bir kilise kurma hakkını kazandıklarını ortaya çıkarmıştır. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Rus hüneri ve Osmanlı beceriksizliği yaşandığı hakkındaki kanaat yaklaşık 225 yıl önce bu konuda bir rapor yazan Frans Tıhankut ve ondan 100 yıl sonra onun görüşlerini paylaşarak şark meselesi üzerine bir eser kaleme alan Albert Sorel'den kaynaklanmaktadır. Roderick Davison'un antlaşma üzerinde yıllarca süren araştırmaları bu iki araştırmacıdan kaynaklanan fikirlerin artık terk edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Antlaşmada bu kilisenin Greko-Rus inancına sahip olacağı belirtilmişti. Ancak Türkçe metni kaleme alan Babali Kâdibi, Rus'a Grek yazacağı yerde yanlışlıkla Dos'a Grafa yazmıştır. Davison, Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan bahseden Cevdet Paşa ve Akdes Nimet Kurat gibi Türk tarihçilerinin bu yanlışlığı fark edemediklerini ve eserlerine bu antlaşmayla Rusya himayesinde Dos'a Grafa diye anılacak bir kilisenin kurulacağını zikrettiklerini belirtir. Aslında İstanbul'da yeni bir kilise kurma ve himayesi hakkı dahi Ruslar açısından önemli bir başarıydı. İstanbul'un fethinden sonra mevcut kiliselerin çoğu devam etmiş, ancak yeni bir kilise inşasına Osmanlı Devleti izin vermemişti. Beyoğlu'nun ana caddesi üzerinde halka açık olacak bir kilise, Osmanlı Rumları üzerinde Rusya'nın nüfusunu arttıracaktı. Fakat Rusya'ya Küçük Kaynarca Antlaşması ile verilen bir Rus-Grek kiliseyi inşa ve himaye hakkı Rusların vazgeçmeleri sebebiyle gerçekleşmedi. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Rusların savaştaki başarılarına göre beceriksizlik gösterdikleri yerler de olmuştur. Kırım halkının Osmanlı padişahını halife olarak tanıması Rus diplomatlarının beceriksizliğidir. Bu mesele Rusların yıllarca başını ağrıtmış ve ancak 21 Mart 1779 tarihli Aynalı Kavak tenkihnamesiyle durumu lehlerine çevirebilmişlerdir. Soru 10. 1768-1774 savaşının Osmanlı tarihi açısından önemi nedir? 1768'de Ruslarla başlayan bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu başlangıçta bazı başarılar elde etmesine rağmen savaş Osmanlı kuvvetlerinin Rumeli cephesinde ağır mağlubiyetlere uğramalarına, Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılması ve Kırım'ın istiklali ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda 17 Temmuz 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı tarihinin en ağır antlaşmalarından birisiydi. Bu antlaşmayla 1775'ten itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan Kırım Hanlığı sözde istiklaline kavuşarak Osmanlı idaresinden ayrılmıştı. Bu durum Kırım'ın Rus idaresine girmesinin ilk basamağını teşkil etmiş, Rusya'nın Lehistan'ı paylaşmayı bitirdikten sonra 1783'te Kırım'ı işgal ederek topraklarına katmasına vesile olmuştur. Müslüman Türklerin de yaşadığı Kırım'ın Rus hakimiyetine geçmesi Türk milletinde şiddetli tepki ve üzüntü meydana getirirken Kırım'ın geri alınması arzusu uzun yıllar Osmanlı politikasının temelini oluşturmuştur. Ayrıca Kırım'ın Osmanlı hakimiyetinden çıkması Karadeniz kıyıları, Anadolu, Boğazlar ve İstanbul'un Rus tehdidine maruz kalmasına sebep olduğu gibi Osmanlı ordusunun Tatar kuvvetlerinin yardımından da mahrum kalmasına yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yılları 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra başlar. Osmanlılar ilk defa bu savaşta tek bir ülkeye karşı ağır bir mağlubiyete uğramış ve bundan sonra bir daha belini doğrultamamıştır. Bunda da en önemli sebeplerden birisi 1730'daki başarıdan sonra tehlike geçti diye yapılmakta olan askeri yeniliklerin terk edilmesi ve rehavet ortamına girilmesidir. 18. yüzyılın sonlarından itibaren sanayi inkılabının meydana getirdiği gelişmeler sebebiyle Avrupalı devletlerle ara gittikçe açılmış ve olaylar tamamıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiştir.